Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul
Sadakallahu al-aliyyul azim.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 21 Azer 1404, Hicri Kameri 21 Cemadüs-Sani 1447, Miladi 12 Aralık 2025 Cuma. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve yorumun ardından sırasıyla Ruzvet Caddesi İstasyonu podcast'i İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar ve Hidayet Hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Pezeşkian, Rusya ile kapsamlı anlaşmayı hayata geçirmekte kararlıyız. Pezeşkian gerçek barış tek taraflılıktan kaçınmakla mümkündür. Enerji, sınır güvenliği ve sınır pazarlar alanındaki işbirliği Tahran-İslamabad görüşmesinin ortak noktası oldu. UNICEF, Gazze'deki yağışlar 800 bin kişinin hayatını tehdit ediyor. İsrail ordu yardıyosu Hamas sosyal medyada 100 bin İsrail askeri takip etti. Irakçı Tahran ve Bakü karşılıklı saygıya dayalı ortak güvenli bir gelecek inşa etmeye kararlıdır. Salih-i Amiri, İran turistlerin seyahatini kolaylaştırmaya ve Yunanistan ile miras işbirliğine girişmeye hazır olduğunu bildirdi. Şimdi haber. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede Rusya ile kapsamlı anlaşmayı ve Astara-Reşt hattını hayata geçirmekte kararlı olduklarını söyledi. Fars Today'in haberine göre İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Cuma günü Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Konferansı'nın oturum aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Pezeşkian, iki ülke arasında imzalanan kapsamlı stratejik işbirliği anlaşmasının uygulanması yönündeki kararlılıklarını vurgularken, imzaladığımız anlaşmayı hayata geçirmekte kararlıyız. Özellikle enerji santralleri, ulaşım ve koridorlar alanındaki ortak işbirliği projeleri takip edilmektedir. Koridor projesinin tam uygulanmasına ilişkin altyapı yıl sonuna kadar İran tarafından hazırlanmış olacak. Rus tarafının da bu anlaşmanın uygulanmasını, hızlandırmasını ve sonuçlandırmasını bekliyoruz dedi. Pezeşkian, Kuzey Güney ve Doğu Batı koridorların geliştirmesinin önemine dikkat çekerek bu güzergahların da takibi hızla ilerlemekte ve sizin Talimatınız bu önemli ve stratejik projelerin uygulamasına ivme kazandıracak ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı iki ülke arasındaki tarım alanlarındaki işbirliğini de çok faydalı olarak nitelendirdi ve bu model diğer alanlarda da geliştirilebilir. Tek taraflılığa karşı koymak için uluslararası ve bölgesel örgütlerde özellikle Şanghay ve BRICS'te ortak işbirliğinden başka yolumuz yok dedi. Pezeşkan, Tahran-Moskova ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğunu ve giderek gelişeni belirterek İran-İslam Cumhuriyeti'ne uluslararası platformlarda verdikleri destekten dolayı Rusya'ya teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Putin de Pezeşkan ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirterek iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği anlaşmasının imzalanmasını ikili ilişkilerde bir durum noktası ve çok önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Putin iki ülke arasında olumlu ve genişleyen ilişkileri işaret ederek geçen yıl ikili ticaret hacmimiz %13, bu yılın ilk 9 ayında %8 artmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Türkmenistan'daki Uluslararası Barış ve Güven Konferansı'nda gerçek barışın tek taraflılıktan uzak durmakla sağlanabileceğini söyledi. Fars Today'in haberine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Cuma günü Aşgabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Konferansı'nda her milletin barış için çaba göstermesinin övgüye değer olduğunu belirterek şöyle konuştu. İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak barış ve kalkınmanın ancak eşitlikçi, diyalog, kolektif işbirliği, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler şartına saygı ve tek taraflılıktan kaçırma yolu ile mümkün olduğuna kesinlikle inanıyor. Pezeşkan bugün her zamankinden daha fazla barış kavramını yeniden düşünmeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek şunları ifade etti. Barış ne askeri bütçelerin artırılması ile ne katı ittifaklarla ne de gösterişli diplomasilerle sağlanır. Barış istikrarsızlığın gerçek kökenleri olan eşitsizlik, tekercilik ve ayrımcılıkla yüzleşmekle mümkündür. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Türkmenistan'ın Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde ortak güvene milletler arasında barış ve istikrarı garanti ettiğini söyledi. Pars Today'in haberine göre İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan, Aşgabat'ta Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki köklü ilişkilere ve derin bağlara dikkat çekerek şöyle konuştu. Ülkelerimiz uzun bir iletişim tarihine sahip komşulardır ve bu komşuluk iki ülke liderlerinin vizyonuna uygun olarak eşitlik, dostluk, barış ve güvenlik temeli üzerine anlam kazandırmakta. Pezeşkan şöyle devam etti. Bu anlayış aramızda karşılıklı güvene dayalı özel bir ilişkinin tesis edilmesini gerektiriyor. Böylelikle samimi, barışçıl ve kalıcı ilişkilerimizi pratik şekilde güçlendirebilir. İşte bu ortak güven, iki millet arasındaki barış ve istikrarın teminatıdır. İran Cumhurbaşkanı Türkmenistan ile yapılan önceki anlaşmaların uygulanmasının zorunlu olduğunu vurguladı ve gaz, ulaşım koridorlar, ekonomik ticari işbirliği alanlarda çok önemli anlaşmalar yapıldı ve bunların hayata geçirilmesi gerekiyor, dedi. Pezeşkan bugün her zamankinden daha fazla güven, barış ve yakınlaşmaya ihtiyaç duyuluyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ile görüşmesinde ülkeler ve milletler arasında anlayış ortamının genişletilmesinin önemine dikkat çekerek şöyle dedi. Dünya bugün her zamankinden daha fazla güven, barış milletler arasında yakınlaşmanın oluşmasına muhtaçtır. Sizin öncüsü olduğunuz bu gelişim zamanın gerçeklerini derin bir şekilde kavradığınızı gösteriyor. İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı Aşgabat'ta, İslamabad'da barılan anlaşmaların uygulanması ve ulaştırma ile sınırlı işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladılar. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkmenistan'ın Aşgabat kentini düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Konferansı kapsamında yaptıkları görüşmede iki ülkenin ulaşım, transit ve sınır altyapılarının geliştirilmesi alanındaki geniş kapasitelere dikkat çekerek İran Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda gerçekleştirdiği İslamabad ziyareti sırasında sonuçlandırılan anlaşmaların fiilen takip edilmesi gerektiğini vurguladılar. İran İslam Cumhuriyeti Türkiye'de düzenlenen 3. Dünya Kültürleri Festivali'ne katıldı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, 3. Dünya Kültürleri Festivali'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada bu festival, kültürel diplomasiyi güçlendirmek, turizm potansiyelini tanıtmak ve milletler arasındaki etkileşimi artırmak amacı ile düzenlenmektedir. 63 ülkeden temsilciler ile kültürel ve diplomatik kurumlar bu etkinlikte yer almaktadır, dedi. İran Büyükelçisi, kültürel turizmin karşılıklı anlayışı artırmadaki, milletleri birbirine yakınlaştırmadaki ve sürdürülebilir işbirliklerini geliştirmedeki rolüne vurgu yaparak bu alanı kamu diplomasisinin etkili araçlarından biri olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler Çocuklar Yardım Fonu UNICEF Gazze Şeridi'nde meydana gelen fırtına ve şiddetli yağışlara dikkat çekerek bölgede 800 binden fazla kişinin hayatının tehlike altında olduğunu ve bunların yarısının çocuk olduğunu açıkladı. UNICEF Gazze Şeridi konusunda dünyanın tutumunu eleştirirken uluslararası toplum başarısız olmuştur. Kış boyunca önlenebilir nedenlerle hayatını kaybetmeye devam eden Gazze çocuklarını hayal kırıklığına uğratık ifadelerine kullandı. İsrail Ordu Radyosu Hamas hareketinin yıllar boyunca yaklaşık 100 bin İsrail askeri sosyal medya üzerinden izlediğini duyurdu. İsrail Ordu Radyosu askeri uzman Doron Kadoş'a dayanarak şu açıklamada bulundu. Filistin İslami Direniş Hareketi İsrail askerlerine ait özel gruplara ve hesaplara sızmıştır. Kadoş ayrıca Hamas'ın Gazze Şeridi çevresindeki askeri üslerin gerçekçi simülasyonlarını oluşturduğunu ve bu üslere yönelik saldırı eğitimlerini sanal gerçeklik gözlükleri kullanarak gerçekleştirdiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahran ve Bakü'nün karşılıklı saygıya dayanan ortak güvenli ve onurlu bir gelecek inşa etmeye kararlı olduğunu vurguladı. Barsüde'nin haberine göre İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı Instagram hesabında yaptığı açıklamada yakın zamanda Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Tahran-Bakü ilişkilerine dair program, hedef ve perspektifleri aktardı. İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Tahran'ın turistlerin seyahatini kolaylaştırmayı ve Yunanistan ile miras alanındaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu açıkladı. Pasolik'in haberine göre İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Seyyid Reza Salih Amiri, Perşembe günü Atina'da Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanya ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında kültürel miras, turizm ve el sanatları alanlarda ortak eylem planı oluşturmasının önemine dikkat çekti. Yunanistan Turizm Bakanı da bu görüşmede İran ve Yunanistan'ı dünyanın zengin mirasının koruyucuları olarak nitelendirirken, UNESCO bu iki ülkenin mirası ile zenginleşti ve bu eserler dünyanın turistleri ile ortak insani kimlik arasında bir köprü oluşturuyor, dedi. İran Cumhurbaşkanı, İran ve Irak arasındaki tüccarlar, üniversiteler, sanayi kuruluşları arasında bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken, ortak yatırımlar ve sınır bağlantılarının geliştirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu açıkladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Yorumumuz Avrasya Ekonomik Birliği'nin toplantısı İran ile serbest ticaretten Hindistan ile anlaşma perspektifine kadar başlığı altında. Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetler Arası Konsey Toplantısı, birliğin 5 üye ülkesinin başbakanları ve hükümet başbakanlarının katılım ile Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlendi. İran'ın Moskova Büyükelçisi de Tahran'ı temsilen gözlemci üye sıfatıyla bu toplantıya katıldı. Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetler Arası Konsey'nin toplantısı Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan başbakanlarının yanı sıra İran ve Özbekistan gibi gözlemci ülkelerin temsilcilerinin katılımı ile Moskova'da gerçekleştirildi. Farsü'den bildiğine göre toplantıda 5 üye ülkenin liderleri birlik içindeki ekonomik büyümeyi olumlu değerlendirdiler ve Avrasya ekonomik rotasına hız verilmesi gerektiğini vurguladılar. Toplantının ana gündemi iç ticari engellerin kaldırılması, ulaşım koridorlarının dijitalleştirilmesi ve özellikle İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Moğolistan gibi üye olmayan ülkelerle serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi ve Hindistan ile müzakerelere başlanmasıydı. Toplantı iki ana eksen üzerinde yoğunlaştı. İç ekonomik bütünleşmenin güçlendirilmesi ve ticari bağlantıların özellikle doğu ve güneye doğru genişletilmesi. Mal, hizmet, sermaye ve iş gücünün serbest dolaşımına ulaşmak üyelerin temel hedefi olmaya devam ediyor. Toplantıya başkanlık eden Belarus Başbakanı Roman Goluç ve kalan engellerin kaldırılması, istisnaların azaltılması ve birlik içi ticaretteki kısıtlamaların ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Bu çabalar 2025'e kadar Avrasya entegrasyonunun genel stratejisinin uygulanması bağlamında ve Avrasya ekonomik rotası olarak adlandırılan yeni bir aşamaya geçişle anlam kazanıyor. Öte yandan Rusya Başbakanı Mihail Mishustin'in de sunduğu veriler bu bloğun bu yıl olumlu bir ekonomik performans sergilediğini gösteriyor. Gayri safi yurt içi hasıla sanayi ve tarım üretiminde artış ve sabit sermaye yatırımlarında %6'nın üzerinde bir yükseliş izliyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise ulusal para birimlerinin kullanımındaki artış, birlik içi ödemelerde yaklaşık %93'e, şirketler arası ticari sözleşmelerde %98'in üzerine çıkmış durumda. Bu eğilim, batı finans sistemlerine bağımlılığı azaltmak ve bloğun ekonomik bağımsızlığını artırmak için stratejik bir çabaya işaret ediyor. Birliğin dış önceliği ticari ortaklarının çeşitlendirilmesi ve gelişmekte olan piyasalara doğru taşımacılık koridorlarının geliştirilmesidir. İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesinin yeni ve farklı bir anlatımını sunmak istediğimiz yer. Nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatı. Bu podcast'te sizi adım adım eşlik edeceğiz. Merhaba, Roosevelt Caddesi İstasyonu podcast'ine hoş geldiniz. İran'ın yakın tarihindeki en olaylı günlerden biri olan Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesinin daha az duyulan anlatımlarını aktaran bir durak. Burada olaylara farklı bir açıdan bakıyoruz. Belgelere, anılara ve resmi raporlara dayanarak Roosevelt Cadde İstasyonu, İranlıların ikinci devrim olarak adlandırdığı olayın öyküsünü dinlemek için bir fırsat. Belgelenmiş, analitik ve tarafsız bir anlatı olması gerektiği gibi. Bugünkü anlatıya başlamadan evvel bu serinin ve diğer podcastlerimizin tüm arşivini web sitemize iranradio.ir adresinden veya sosyal medya sayfalarımızdan erişebileceğinizi unutmayın. Yorum ve önerilerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz. Ve şimdi Roosevelt Caddesi İstasyonu podcast'ının bir başka bölümünde bize katılın. ...26 Mayıs 1980 sabahı İran'da İslam Şura Meclisi'nin ilk oturumu düzenlendi. Bu oturumun başlaması ile yeni kurulan İslam Cumhuriyeti'nin 3 hükümet erkinden sonuncusu resmileşmiş oldu. Ancak o dönemin birçok siyasi süreci gibi bu meclisin oluşumu da zorluklarla doluydu. Seçilmiş milletvekilleri öncelikle bir bildirinin yeterlilik belgelerini inceleyip onaylayamaydılar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğinin ele geçirilmesinden sonra bu süreç yeni bir anlam ve hassasiyet kazanmıştı. Bazı milletvekillerinin önerisiyle yerel resmi kurumlara yapılan sorgulamaların yanı sıra Amerikan büyükelçiliğinde ele geçirilen belgelerin de bazı milletvekillerinin geçmişlerinin incelenmesinde de temel alınmasına karar verildi. Bu kişiler Amerika'nın güvenlik veya siyasi kurumları ile işbirliği yapmış olanların ülkenin yeni karar alma merkezine sızmasından endişe ediyorlardı. O yılın Haziran ayının ortalarında gazetelerde bir haber yayınlandı ve hızla ülke çapındaki tüm basın organlarının manşetine dönüştü. Ekleden seçilmiş milletvekili olan Hosru Kaşkayi'nin yeterlilik belgesi iptal edilmişti. Kendisine yöneltilen suçlama CIA ile işbirliği yapmak ve İslami Cumhuriyeti'ne karşı faaliyetlerde bulunmaktı. Meclis Araştırma Komisyonu bu dosya üzerinde yaklaşık bir ay çalıştı. Ardından kapsamlı bir rapor genel kurulda okundu. Raporda Amerika'daki Büyükelçilik'ten elde edilen belgeler, sabah arşivleri ve hatta Pehlevi Hanedanlığı'na ait olan evraklardan oluşan 35'ten fazla belgeye dayanıldı. Ertesi gün bu belgelerin bir kısmı basına verildi ve gazetelerin büyük puntolu manşeti şöyleydi. CIA'nın meclisteki izleri. Belgelerin ifşa edilmesinin ardından Hosru Kaşkayi, Tahran'dan kaçtı ve Fars ziyaretindeki Kaşkayi işaret şeridi arasında saklandı. Ancak bu, olayların sadece başlangıcıydı. Her gün Tahran'daki Roosevelt Cadde istasyonundan çıkarılan belgeler, ülkede süre gelen gelişmeler üzerinde etkili oluyordu. Amerika'ya bağlı isimler, İran siyaset sahnesinden birer birer çekiliyordu. Meclis hala milletvekillerinin yeterlilik belgelerini incelemekte meşguldu ve resmen çalışmalarına başlamamıştı ki sarsıcı bir olayın haberi bir anda tüm gazetelerin manşetlerini kapladı. Bir darbe uygulanmadan önce engellendi. Şapur Bahtiyar, Pehlevi yönetiminin son başbakanı olarak Şubat 1979'da Munarşe'nin çöküşüyle birlikte gizli bir yaşama geçti. Birkaç ay boyunca Tahran'daki çeşitli gizli yerlerde kaldı ve sonunda sahte bir pasaport ve değiştirilmiş bir kimlik ile ülkeyi terk etti. 31 Temmuz 1979'da Reuters haber ajansı şu açıklamayı yaptı. Şapur Bahtiyar Paris'e ulaştı. Aynı gün Bahtiyar 6 aylık sessizliğin ardından ilk basın toplantısını düzenledi. Eski hanedan üyeleriyle Kerim Sancabi ve Mehdi Bazargan ile hiçbir teması olmadığını söyledi. Ancak İran'daki destekçileriyle iletişim halinde olduğunu belirtti. Hızla temaslarını, görüşmelerini ve istişarelerini de başlattı. Bu görüşmeler bir darbenin planlanmasının ilk adımlarıydı. Ekim 1979'da Bahtiyar Paris'te siyasi bürosunu kurdu. Aynı dönemde siyah ajanları Tahran'dan eski askeri valisi Kor General Golam Ali Oveysi ile görüşmelere başladı. Oveysi, İran'daki durumu düzeltmenin tek yolunun askeri müdahale olduğunu savunuyordu. Bu işi ben yönetebilirim. Durum istikrara kavuşunca ülke yönetimini Bahtiyar'a devrederiz diyordu. Amerikalılar da aynı sonuca varmıştı ve bu nedenle Bahtiyar ile Oveysi'yi bir araya getirmeye çalışıyorlardı. Ancak bu ittifakın kurulması kolay kalmadı. Bahtiyar yanlısı milliyetçiler ile Oveysi'yi destekleyen monarşi yanlıları düşünsel ve siyasi açıdan birbirine uyumsuz iki cepheydi. Britanya Dışişleri Bakanı belgelerinde şu ifadeye yer veriliyordu. Bahtiyar grubu ile Oveysi grubu arasında iki temel fark vardır. İlki, iktidarın ele geçirilme biçimi, ikincisi, darbe sonrası kurulacak yönetim şeklidir. Oveysi ordu subaylarına dayanan askeri bir darbeyi savunuyordu. Bahtiyar ise darbe sonrasında sivil bir hükümetin kurulmasını da istiyordu. 1979'un Ağustos ayının başlarında Bahtiyar Paris'te CIA ile daha yakın temas kurmaya çalışırken İngilizlerin aracılığı ile Bahtiyar ile Saddam arasında bağlantı kuruldu. Aracın doğrudan iz bırakmadığı bir biçimde bu gizli girişimler Britanya'nın Bağdat Büyükelçiliği raporlarında izlenebiliyordu. 28 Ağustos 1979'da Bağdat'ta önemli bir görüşme gerçekleşti. Masanın bir tarafında Britanya'nın eski Dışişleri Bakanı Lord George Brown, diğer tarafında Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin ve Dışişleri Bakanı Hamed Alvan da yer aldı. Brown, Bahtiyar adına gelmişti ve bazı yönetiminden yardım talep ediyordu. Bu görüşmede Saddam, İran'da solcu güçlerin yükselişinden duyduğu temel endişeleri açıkça dile getirdi. Lord Brown, toplantıdan sonra Bahtiyar'a gizli bir mesaj göndererek Batılı hükümetlerle kurduğu temasların gizli kalması gerektiğini vurguladı. Bahtiyar'ın bağımsız ve aracısız görünmesi gerekiyordu. Britanya'nın Paris Büyükelçiliği'nin raporuna göre 1979'un Ekim ayında Bahtiyar ile Bağdat arasındaki ilişkiler sıcaklaşmaya başladı. Bahtiyar'ın kızı onun temsilcisi olarak Saddam'ın bir temsilcisiyle görüştü. Batılı dinleme kuruluşlarından elde edilen diğer raporlarda bu sürece doğruluyordu. Şapur Bahtiyar ayrıca Irak İstihbarat Servisi Başkanı Barzan Tikriti ile 3 saat süren bir toplantı yaptı. Barzan, Bahtiyar'ın gönderdiği heyete her şekilde destekime sözü verdi. Amerikan Büyükelçiliği'nin Tahran'da ele geçirmesinden sonra Amerika'nın Paris grubu ile olan dolaylı ilişkileri yerine daha doğrudan ve açık temaslara bıraktı. CNN, Bahtiyar İttifakı ile ilgili ilk resmi raporu 10 Kasım 1979 tarihli bir telgrafta yer aldı. Raporda açıkça belirtiliyordu ki Paris grubu İran'da yeni bir Batı yanlısı hükümetin örgütlenmesi için çaba gösteriyor. Bu yapı Fransa'da gölge hükümet ya da sürgündeki hükümet olarak şekillendirilecekti. Hicri Şemsi 20 Azer 1358 tarihinde Bahtiyar ile bir siyah subayı arasında ilk doğrudan temas gerçekleşti. Bahtiyar, Ayetullah Hümeyni'nin en fazla 3 ay iktidarda kalacağını iddia etti. Siyah subayına artık ulusal cephenin kendisine desteklediğini ve radyo istasyonunun İran içinde yayın yaptığını anlattı. Siyah subayı Bahtiyar'a tam olarak ne istiyorsun diye sordu. Bahtiyar şu yanıtı verdi. Amerika'dan bölgeye ülkelere üzerindeki nüfuzunu kullanmasını, bana medya desteği sağlamasını, hükümetleri mali destek konusunda teşvik etmesini ve Şah ile onun destekçilerini bu ittifaktan uzak tutmasını istiyorum. Washington'da yapılan uzun müzakerelerin ardından Amerika, Ulusal Güvenlik Konseyi Paris İttifakı'na destek verilmesi gerektiği sonucuna vardı. Ancak Amerikan yasaları bazı sınırlar içeriyordu. CIA'nın yurt dışı bütçesi yalnızca istihbarat toplama amacıyla kullanılabiliyordu. Ve bu kurum yalnızca başkan operasyonun gereklerine ve kapsamını kongreye bildirdi, takdirde sınır ötesi bir faaliyette bulunabiliyordu. Jimmy Carter Hicri Şemsi Day 1358 tarihinde kongreye bir mektup göndererek bazı operasyonların yabancı bir ülkede Amerika'nın ulusal güvenliği için gerekli olduğunu vurguladı. İran'da sorumlu ve demokratik bir rejim kurulmasına yönelik siyasi, medya ve ekonomik destek içeren görevlileri önemli buldu. Böylece CIA'ya yasal çerçevede Paris İttifakı'na destek vermesi için bir alan açıldı. Amerikan yardımının kapsamı Bahtiyar'ın talepleriyle açık biçimde örtüşüyordu. CIA planını hayata geçirebilecek gruplar arasında en aktif olan iki yapı öne çıkıyordu. İran Ulusal Birlik Cephesi ve daha sonra raporlarda kısaca NEGAB olarak anılan Büyük İran Ayaklanışını Kurtarma Örgütü. Amaçları açıktı. İran İslam Cumhuriyeti rejimini devirmek ve 2 yıl boyunca ülke yönetimine üstlenecek geçici bir askeri konsey kurmak. Plan uyarınca Şapur Bahtiyar bu askeri konseyin başbakanı olacaktı ve 2 yılın sonunda İran'ın gelecekteki siyasi sistemini belirlemek üzere bir referandum düzenlenecekti. Bu sistemin büyük olasılıkta laik ve sosyal demokrat eğilimli bir yönetim biçimi olması öngörülüyordu. Darbe planının uygulanma süreci birkaç aşamaya ayrılmıştı. İlk aşama Tahran'ın ele geçirilmesiydi. Bu aşamanın hayata geçirmesi için darbecilerin Tahran'a yakın modern savaş uçakları ile donatılmış ve yetkin personel barındıran bir üste erişimi olması gerekiyordu. Ayrıca hava kuvvetleri komutanların üstü konumu ve personeli hakkında tam bilgiye sahip olmaları şarttı. Aynı zamanda üst şehir dışında olmalıydı ki sivillerde doğrudan çatışma en aza insin. Zira sivil ölümleri durumunda darbenin başarısızlık ihtimali atıyordu. Tüm bu koşullar tek bir noktada birleşiyordu. Hamedan'a 60 kilometre uzaklıktaki Şahid Nuji Hava Üssü. Bu üst darbenin üst düzey subaylarından bazıları, örneğin Kor General Seyit Said Mehdiyun tarafından yıllarca kullanılmış ve tüm detaylarına hakim olunmuş bir yerdi. Son plana göre Hicri Şems'i 19 Tir 1359 sabahında Nuji Hava Üssü'nün de tamamen ele geçirmesi öngörülüyordu. Komuta odasında Tuğgeneral Muhakkaki hava operasyonunun lideri olarak korumlanacak ve ilk filo olan 16 Phantom savaş uçağını yönetecekti. Aynı anda Irak hükümetiyle yapılan koordinasyon doğrultusunda Bağız ordusunun İran sınır hattına hava saldırıları başlatması planlanmıştı. Bu saldırılar üste kırmızı alarmın çalınması için bir gerekçe oluşturacaktı. Kırmızı alarm sesi darbe operasyonunun başlama işaretiydi. Phantom savaş uçakları pistten kalktıktan sonra sınır yönüne doğru ilerlerken rotalarını değiştirerek doğrudan Tahran'a yönelip belirlenen hedefleri bombalayacaklardı. Tutuklanan faillerin itiraflarına göre hava operasyonunun da ana hedefi İmam Hümeyni'nin Cemaran'daki ikametgahıydı. Bunun yanı sıra Mehrabat Hava Üssü, Başbakanlık Binası, Devrim Muhafızları Merkez Karargahı, Devrim Komiteleri ve Veli Az Kışlası da hedef listesinde yer alıyordu. Bombardımandan sonra savaş uçaklarından Tahran semalarında ses duvarında dağışmaları gerekiyordu. Böylece halk hava kuvvetlerinden taraf değiştirdiğini ve başkentin düştüğünü sanacaktı. Bu hareket operasyonun ikinci aşaması olan kara saldırısının başlama işaretiydi. Kara birliklerinden görevi operasyonun başlama işaretini duyar duymaz Tahran'daki kritik merkezlere yani Genelkurmay Başkanı, Mehrabat Havalimanı, Ulusal Radyo ve Televizyon Binası, evin cezaevi ve diğer bazı stratejik noktaları ele geçirip sıkı yönetim ilan etmekti. Başkentteki bu hareketler de eş zamanlı olarak darbe yanlıları ülkenin çeşitli şehirlerinde yerel ayaklanmalara başlatmaya hazır durumdaydı. Bu yerel unsurlar arasında ülkenin kuzey batısındaki Müslüman Halk Cumhuriyeti Partisi üyeleri, İsfahan ve Kokyüliye'deki bazı Bahtiyari grupları, Fars bölgesinde Hosro Kaşgai liderliğindeki Kaşgai aşireti ve Güneydoğu'daki bazı Beluç beylere yer alıyordu. Son aşama ise şöyle planlanmıştı. Radyo ve televizyon tamamen ele geçirilmesi, askeri konseyinin bildirisinin okunması ve darbe gücünü pekiştirmek amacıyla 3 günlük olağanüstü hal ilanı. Bu sürecin sonunda Şapur Bahtiyar'ın Tahran'a girerek geçici hükümetin yönetimini resmen üstlenmesi öngörülüyordu. İran karanlık bir dönemin eşiğindeydi ancak tam da darbe komutanları nihai planlarını hazırlarken Tahran'ın bir köşesinde küçük ve adı duyulmamış bir merkez durmaksızın çalışıyordu ve görevi devrimin kazanımlarını korumak ve ülkeyi olası bir felaketten kurtarmaktı. Mevcut belgelere göre Negab darbenin uygulamasından birkaç ay önce devrim muhafızları istihbarat merkezi ile ordu 2. dairesi bünyesindeki devrim komitesi Bahtiyar'ın ağı ve Pehlevi rejiminin yurt dışındaki kalıntılarından faaliyetlerine dair raporlar almaya başlamıştı. Elde edilen bilgiler koordineli bir yapının büyük bir olayın hazırlığında olduğunu gösteriyordu. Ancak bu yapıların neyi, nasıl yapacakları henüz netleşmemişti. Darbe ile bağlantılı bazı kişiler tutuklanıp sorguya alındı. Elde edilen yeni bilgiler göz ardı edilemeyecek kadar ciddiydi. Bu gelişmeler devrim muhafızları istihbarat birimiyle Ordu Genel Komuta 2. Dairesi temsilcilerinin katılımıyla ortak bir operasyon merkezi kurulmasını zorunlu kılıyordu. Haber toplama ve analizden koordinasyon ve karar almaya kadar tüm süreçlerin bu merkezde yürütülmesi gerekiyordu. Darbe Önleme Merkezi Hicri Şemsi 1359 yılının Ordu Beyş ayında kuruldu. Merkez üyeleri askere ve devrimci güçlerin bir birleşimiydi. Ordu Genel Komuta 2. Dairesi, Devrim Muhafızları İstihbarat Birimi, Hava Kuvvetleri, İslami Dernekleri ve Devrim Komiteleri bu yapının içinde yer aldı. Ülke gelirindeki tüm istihbarat birimleri ve hava kuvvetlerine bağlı İslami Dernekler alarm durumuna geçirildi. Tahran, Kereç, Gazmin ve Hamedan güzergahları 24 saat gözetim altında kalındı. Hicri Şems 18 Tir sabahı darbe önleme merkezi faaliyetlerine yoğunlaştırdı. Darbe girişiminin ilk hava subayları aynı gün saat 20.15'te Tahran'daki Lale Parkı'nda toplanarak Hamedan'a doğru yola çıkaracaktı. Ancak plan daha başında sekteye uğradı. Pilotları taşıyan araç park alanına girdiğinde takip edildiklerini fark ettiler. Yön değiştirmeye çalıştılar ama artık çok geçti. Devrim muhafızları ve devrim komiteleri tarafından kuşatıldılar ve alnında gözaltına alındılar. Aynı bölgede birkaç subay daha yakalandı. Saat 21.40'a kadar darbe ağına bağlı 5 kişi daha tespit edilip tutuklandı. Tahran Kereç güzergahında ise orduya bağlı Nohet Tugay'dan 6 kişi yakalandı. Lale Parkı ve Kereç yolundaki bu iki operasyon darbenin omurgasına indirilen ilk ağır darbelerdi ve ana planı fiilen çökertti. Darbe karşıtı mücadelenin en kritik aşaması doğrudan Şehid Nuri Hava Üssü'ne yaşandı. Hicri Şems 19 Tir 1359 sabahında darbeciler operasyonu başlatmak üzereyken devrime bağlı güçler harekete geçti. Noje üstünde darbe önleme operasyonu başladı. Darbeciler büyük çaplı bir çatışma yaşanmadan teker teker gözaltına alındılar. Ancak olay burada sona ermedi. Takip edilen günlerde devrim muhafızları istihbarat ekipleri ve ordu 2. dairesi koordineli bir şekilde çalışarak darbeyle bağlantılı geniş bir ağ ortaya çıkardı. Subaylar, yerel işbirlikçiler ve mali bağlantılar birer birer tespit edilip tutuklandı. Niqab darbesi güneş doğmadan önce sona ermişti. Halkın haberi olmadan o gece İran'ın kaderi bir kez daha karanlıkta şekillendi. Ama bu kez bir hükümetin düşüşüyle değil, bir devrimin kurtarılmasıydı. Muhterem dinleyiciler, dinlediğiniz bu bölüm belgesel podcast serimiz Roosevelt Caddesi istasyonunun bir başka durağıydı. Bu yalnızca başarısızlığa uğrayan bir darbenin değil, aynı zamanda devrimci Yücel'in uyanıklığının simgesi haline gelen bir hikayeydi. O güçler ki kaosun ve güvensizliğin tam ortasında genç cumhuriyete hedef alan en büyük tehdidi daha doğmadan boğmayı başardılar ve bu karanlık gecenin de içinden bir şafak yükseldi. Devrimin hala yaşadığını müjdeleyen bir şafak. Bir sonraki durakta bu hikayenin tam da içinden devam edeceğiz. Bu tarihi yolculukta bizimle kalın. Ve unutmayın, iranradio.ir adresinde sosyal medya hesaplarımızı, sizden gelecek yorumları, önerileri ve kendi anlatılarınızı duymaya dört gözle bekliyoruz. Bir sonraki buluşmaya dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin her bölümünde İslam diniyle ilgili yeni bir öğretiyi ele alıyoruz. Şimdi sohbetimizin yeni bölümünü birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde ele aldığımız Enbiya'nın özelliklerinin devamında peygamberlerin mucizelerinden söz etmek istiyoruz. Geçen bölümde peygamberlerin insanları kurtuluşa ve saadete erdirmek ve tekamüle erme yolundaki engelleri ortadan kaldırmak üzere gönderildiğini anlattık. Kuşkusuz böyle bir rolü ifa etmek için bazı özel yetenekler ve imkanlar gerekiyor. Peygamberlere sunulan imkanlardan biri ise mucizelerdir. Ama neden peygamberler mucizeye ihtiyaç duyar? Bu sorunun cevabında her iddianın ispatı için delil gerekli olduğu ve hiçbir iddia delil göstermeksizin kabul edilmediği söylenebilir.
Bundan başka her iddianın ispatı için iddia konusu ile sunulan delillerin arasında bir nevi uyum ve denge bulunması gerekir. Örneğin elektrik ve elektronik dalında uzman olan bir kişiden hiçbir zaman iddiasının ispatı için tıbbi bir sorunu çözümlemesi veya bir güreş şampiyonu ile görüşmesi istenmez ve ondan sadece uzmanlık alanı ile ilgili yeterli bilgisi olması ve kendi mesleği ile ilgili yetenek ve maharetini ispat etmesi bekleniyor. Şimdi gelin ilahi peygamberlerin iddialarına ve hangi yoldan bu iddialarını ispat ettiklerine bakalım.
Peygamberler kendilerini Allah'ın seçtiği kul ve insanlara gönderdi, elçi olarak tanıtır ve görevlerini de insanları saadet ve kemale erdirme şeklinde açıklar. Peygamberler getirdikleri talimin Allah Teala tarafından olduğunu ve o sonsuz kaynaktan ilham aldıklarını, söyledikleri heva ve hevesten kaynaklanmadığını, bilakis hakikat kaynağından gelen hak mesajı ve hak söz olduğunu anlatır. Öte yandan peygamberlere verilen peygamberlik mevki ve omuzlarının üzerinde olan ağır sorumluluklarının hassasiyetine bakıldığında, bu büyük insanların nübüvvet iddialarını ispat edebilmek için kesin ve açık delilleri olması gerektiği anlaşılır. Böylece sahte peygamberler ve yalan iddiada bulunanların yolu kapatılmış olur. Bu yüzden insanlar sahte nübüvvet iddiasında bulunanların tuzağına düşmemeleri için Allah-u Teala kendi elçilerine açık ve inkar edilemeyecek deliller vermiş ve böylece sahtekarların hak ve hakikati örtbas etmelerine mani olmuştur. Bu emsalsız delil ise mucizedir ve Allah-u Teala irade etmeden hiçbir beşer bunu yapabilecek güce sahip değildir. Mucize enbiyanın nübüvvet iddialarının doğruluğunu ispat etmek için Allah-u Teala'nın izniyle gerçekleştirdikleri harikulade bir ameldir. Mucize bu insanların Allah-u Teala ile irtibatta olduklarını gösterir. Çünkü gücü Allah'ın iradesi elçilerine bu kesin delil ile insanlara tanıtmaya yöneliktir ve peygamberler de mucizeleri gerçekleştirerek Allah-u Teala'nın iradesini yerine getirir.
Tahran Radyosu.
Doğal olarak alemleri yaratan Allah'ın elçisi olduğunu ve Hak Teala'dan ilahi risalet göreviyle görevlendirildiğini iddia eden kimse, başkalarının üstesinden gelemediği büyük ve harikulade bir iş yapması gerekir. Bu yüzden mucize de doğal ve maddi etkenlerin çerçevesinin dışında olan bir ameldir ve ancak bilge ve hikmetli Allah Teala'nın iradesiyle gerçekleşebilir. Bu durumda peygamberlerin insanlar için gerçekleştirdiği mucize de adeta Yüce Allah'ın peygamberlerine verdiği güven mektubu gibidir. Ve böylece peygamberlerin vahiy yoluyla alemleri yaratan Allah ile irtibatta olduğu ispatlanmış olur. Mucize, insanoğlunun yetenekleri ve varlık aleminin nizamının çok çok ötesinde fevkalade bir olgudur. Ve peygamberlerin Allah Teala ile irtibatta olduğunu gösterir. Bundan başka mucize, hiçbir insanın ona karşı koyabilecek güçte olmadığı bir durumdur. Nitekim eğer dünyada çeşitli branşlardan tüm bilginler bir araya gelir ve tüm yetenek ve imkanlarını seferber edecek olursa yine bir mucize gerçekleştirmekten acizdir. Buna göre sıradan insanlar asla mucize yapamaz.
Kuşkusuz peygamberlerin gerçekleştirdikleri mucizeler ancak Allah-u Teala'nın iradesi ve peygamberlerine verdiği güç sayesinde olmuştur. Bu mucizelere Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa için sayılan mucizelere örnek vermek mümkün. Nitekim Ali İmran suresinin 49. ayetinde şöyle okumaktayız. İsrail oğullarına bir elçi olacak ve onlara şöyle diyecek. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş sureti yapar. Ona üflerim ve Allah'ın izniyle de o kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve alacaklıyı iyileştirir. Ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz bunda sizin için bir ibret vardır.
Mucizenin dua ötesi bir durum olduğu anlaşıldıktan sonra şimdi akla gelen soru, sihirbazlar, büyücüler veya kahramanların gerçekleştirdiği büyük işlerin peygamberlerin mucizelerinden ne gibi farklılıkları olduğu ve bunları birbirinden nasıl ayırt etmek gerektiği sorusudur. Bu sorunun cevabında herhangi bir harikulade veya şaşırtıcı işin mucize olmadığı belirtilmelidir. Çünkü ilahi peygamberlerin mucizelerinin kendine özgü özellikleri vardır. Mucizeleri sıradan şaşırtıcı amellerden ayırt edebilmek için bazı işaretler vardı ki, bu işaretlerin sayesinde hakla batıl ve mucize ile sihir veya bunun gibi durumlar birbirinden ayırt edilebilir.
Gerçekten Enbiya'nın mucizeleri Allah-u Teala tarafından onlara verilen bir yetkidir ve başkalarına üretilemez. Yani Enbiya mucize yapmak için herhangi bir öğretmenli veya hocayı veya üstadı yoktur. Oysa sihirbazlar ve büyücülerin amelleri tamamen eğitime tabidir. Yani bu zümre yaptıkları harikulade işleri için özel eğitim almak zorundadır. Örneğin ağır bir halteri kaldıran bir halterçi uzun süre antrenman yaptıktan sonra bunu başarabilir. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 102. ayetinde de başkalarına sihir ve büyü üreten insanlardan söz eder ki bu da sihir ve büyünün eğitim ile öğrenildiğini gösterir.
İranlı büyük alim ve düşünür Ayetullah Subhani bu konuda şöyle diyor. Sihirbazların ve büyücülerin esrarengiz gücü bu teknikleri bilen ustalarca doğrudan eğitimleri sayesinde elde edilen yeteneklerdir. Ve bu zümrenin tümü eğitim almış kişilerdir. Bunlar uzun yıllar pratik yaparak özel yeteneklere kavuşur. Çividen oluşan yatağın üzerinde yatan ve üzerine ağır taşlar koyan Hint fakirleri ilk gün sıradan insanlardı. Ve ancak çok pratik yaparak kendini geliştirmiştir ve sözde esrarengiz bir güce kavuşmuş ve bedenini bu tür etkenlerden korumaktadır. Sihirbazlar da sihir ustalarının yanında özel antrenmanlarla işi öğrenir ve sonra gösteri yapar. Gerçekte eğitim ve antrenman bu tür amellerin temelidir. Oysa peygamberlerin mucizeleri tamamen yeni bir durumdur ve hiçbir eğitim ve antrenman mucizelerde söz konusu değildir. Nitekim peygamberlerin yaşam öyküsü bu iddianın en iyi delilidir.
Evet, ilahi peygamberlerin mucizeleri eğitim veya antrenmanla olan bir şey değildir. Ancak Yüce Allah tarafından sunulan bir lütuf ve feyiz sayılır. Sohbetimizin son bölümünde ilahi peygamberlerin mucizesine tarihi bir örnek sunmak istiyoruz. Hepiniz Hazreti Salih'in deve mucizesini duymuşsunuzdur. İnsanlar Hazreti Salih'den mucize taliminde bulundu ve ona eğer Allah ile irtibatın varsa ve eğer gerçekten Allah'ın elçisiysen bu dağdan bir deve çıkar dediler. Hazreti Salih halkın bu talebe karşısında onlara bekleyin de biraz alıştırma ve antrenman yapayım da daha sonra dağdan deve çıkarabilecek güce kavuşayım demedi. Bilakis hemen ilahi mucize sayesinde içinden dişi bir deve çıktı ve böylece Hazreti Salih'in nübüvvetini ispat etti. Bu öykünün detayı Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıştır. Böylece mucizelerin beşeri harikulade işlerden farklı olduğu anlaşılır. Yine şunu da belirtmeliyiz ki hiçbir mucize en ağır eğitim ve antrenmandan sonra bile gerçekleştirilemez.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyoruz.
Bugünkü sohbetimizde dünyada orantısız su dağılımı sebepleri ve sonuçlarına değinmek istiyoruz.
Bilindiği üzere dünyada ve hatta ülkeler içinde su kaynaklarının orantısız dağılımı bir yandan ve diğer yandan da son 10 yıllarda yağış oranının azalması genelde çeşitli ve farklı iklimlere sahip geniş yüz ölçümü olan ülkelerin kurak ve sıcak bölgelerinde su temini için daha fazla suyu olan verimli bölgelerinden yardım almalarına sebep olmuştur. Tabii ki bu çalışmalar halk ve yönetim için yüksek masraflara da mal oluyor. Havzalar arası transfer, interbasın transfer aslında insanoğlu tarafından inşa edilen ve suyu verimli bir bölgeden daha az suyu olan bölgeye transfer eden projelerdir. Bu gibi projelerin genel amacının hedef bölgede geçici olarak su sorununu çözmektir. Buna rağmen çeşitli ülkelerde gerçekleşen havzalar arası transfer projelerini gözden geçirmek, benzer projelerin değerlendirilmesi negatif ve pozitif yönlerini ele almak için yararlı olabilir.
Yapılan incelemeler su transfer projelerinin en çok 19. yüzyılda yapıldığını ve farklı amaçlar için gerçekleştiğini gösteriyor. Söz konusu dönemde içme suyu, tarımda sulama, enerji üretimi ve çevre hedefleri ise hükümetlerin bu projelerden amaçladıkları hedeflerdi. Bu projelerden bazılarını gözden geçirmek ise onların bir nebze yararlı veya amatörce olduğunu gösterecektir. Geniş coğrafyaya sahip Çin, yoğun şekilde su sorunu yaşayan ülkelerden biridir. Çin'in tatlı su kaynakları kişi başına yaklaşık 2000 metreküp olarak dünya ortalamasının 1/3 kadardır. HSBC Bankası ve Çin Su Risk Danışmanlığı Şirketi'nin bildirdiğine göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık %45'i su sıkıntısı yaşayan illerden sağlanırken ülke nüfusunun yaklaşık %25'i yani yaklaşık 300 milyon kişi sağlıksız su kullanıyor. Soruna çözüm için ilk kez Mao Zedong 1952 yılında ülkenin güneyinden su borç alınmasını önerdi. Çin'in güneyinden kuzeyine su transferi nedenlerinden ülkede su ve toprağın dengesiz dağılımı, öyle ki güney bölgesi bol ve uygun su nedeniyle verimli topraklara sahipti. Kuzey bölgede yeraltı su seviyesinin düşmesi ve sondaj ile pompalama masraflarının artması, toprak çökmesi, tarım ürünlerinin azalması ve içme suların kirlenmesine değinebiliriz.
Gerçi Mao'nun önerisi ancak 50 yıl sonra gerçekleşti. 10 Aralık 2002'de Kuzeyden Güney'e Su Kanalı projesi SNWDO'nun ilk etabı gerçekleşti. Projenin nihai hedefi ise yılda 8,44 milyon metreküp suyu aktarmıştır. Bu ise Thames Nehri'nden daha fazla su demektir. Söz konusu altyapı projesi ise dünyanın en uzun kanalı, nehir yatağı altında düşenen boru hatları, dep sulama kanalı ve güçlü pompaj istasyonlarıdır. Fakat bu projede kendine has sorunları da vardır ve yaklaşık 500,000 insanın evinden olması ve göç etmesine sebep oldu. Proje 60 milyar dolardan daha fazla bir rakama mal olurken 2050 yılında bitene kadar Çin hükümeti için daha fazla masraf çıkartılması bekleniyordu. Suyun hem nadir bulunan hem de ülke çapında orantısız şekilde dağılmış olan Güney Afrika şimdiye dek neredeyse mevcut kaynaklarının yarısını tüketmiştir. Kişi başına yıllık su tüketim miktarı 1200 metreküp iken bu ülke su kriziyle karşı karşıyadır.
Tahran Radyosu.
Ülkede siyasi değişiklikler ve kaynak eksikliği Güney Afrika yönetimini su yönetimi için yeni bir yola giderek özellikle birçok ülkenin ilgisini çeken su havzaları arasında su transferi yoluna girmesine sebep oldu. Güney Afrika'nın doğal kaynaklara dayalı ekonomi ve sosyal kalkınmanın tarihi modeli su havzaları arasında su aktarımı sisteminin gelişmesine sebep oldu. 1998 yılında Lesotho yüksekliklerinden su aktarma projesinin ilk etabı başladı. Ardından diğer iki muazzam proje göletler arasında su aktarmaya başladı. Fakat hem tarım hem kentsel kullanımda suyun randımanı nispeten düşüktü. Bu proje dünyada su transferinde en büyük su projelerinden biri sayılır ve aslında her iki ülke için de kazan kazan projesidir. Güney Afrika zengin ve susuz, Lesotho ise fakir fakat zengin su kaynaklarına sahip bir ülkedir. Bu yüzden Afrika kıtasının başlıca sanayi gücü sayılan Güney Afrika, sanayinin ön koşullarından biri olan suyun temin edilmesi için komşusundan yardım alırken diğer yandan da dünyanın en yoksul ülkelerinden olan Lesotho söz konusu ortak projede su satış hakkını kullanarak kendine mali kaynak sağlamış oldu.
Libya, Afrika'nın kuzeyinde geniş bir ülke olmasına rağmen daimi olan hiçbir nehre sahip değil. Yoğun yağışların ardından kuru çöllerde seller akar. Bu da dönemseldir ve bazı bölgelerde yılda bir kez bile yaşanmayabilir. Ülke coğrafyasının sadece %5'ini yıllık 100 milimetreden fazla yağış aldığı için Libya dünyanın en kurak ülkelerinden sayılır. Bu yüzden 1983 yılında büyük insan yapımı nehir projesi hayata geçirmek için düğmeye basıldı. Söz konusu proje yeraltı su kaynaklarından günlük 5 milyon metreküpten fazla su istihraç ederek mega borular ağı ile ülkenin çeşitli bölgelerine su taşıyor. Fakat çevre uzmanları pompalama işleminin devam etmesiyle su kaynaklarının 60 ila 100 yılda tamamen boşalacağını savunuyorlar.
Hindistan ise 1 milyar 300 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın yaklaşık %20'lik nüfusuna sahiptir. Fakat dünyada tatlı suların sadece %4'ünü mülkiyetinde bulunduruyor. Hindistan'da nüfus artışı ile bu ülkenin ciddi su sorunu yaşama tehlikesi bulunuyor. Bu yüzden Hindistan yetkilileri ülkede büyük nehirlerin suyunun bir kısmını ülkenin su sıkıntısı çeken bölgelere aktarmayı düşünüyorlar. Son yıllarda Hindistan yetkilileri Himalaya dağlarının Tenri barajında büyük bir boru hattı ile Ganj nehrinin suyunu mega kenti Delhi'ye ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu proje boru hatları ve kanalların döşenmesi ve büyük nehirler üzerine mega barajları birbirine bağlayarak çeşitli bölgelere su transferini içeren bir projenin bir bölümüdür. Söz konusu akıllara durgunluk veren muazzam projenin maliyeti ülkenin eğitim masraflarının 200 ve vergi gelirlerinin 3 katıdır. Su transferi alanında gerçekleşen diğer büyük ve önemli proje ise eski Sovyetler Birliği'nde yapıldı. Bu projede daha önce Aral Gölü'ne akan Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin yatakları değiştirilerek Karakum Çölü'ne yönlendirildi. Söz konusu proje ilk etapta kuru topraklar ve üretimin artmasına neden oldu. Fakat giderek bölge için büyük bir soruna dönüştü. Öyle ki dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral hacminin %80'ini kaybetti. Ve Aral Gölü'nün limanları kurudu, balıkçıları da işsiz kaldı. Pamuk tarlaları iklim değişikliği sonucu kurudu, geriye 36 bin kilometre karelik tuzlu yatak kaldı. Gölün tuz oranı 4 katına çıktı ve ekosistemdeki canlılar telef oldu. Geriye kalan mineraller, tarım ilaçları ve tarımdan geriye kalan diğer kimyasallar rüzgarın etkisiyle kilometrelerce savruldu. Bu maddeler toprağın verimsizleşmesine sebep olurken insanlarda solunum sorunları, kalp ve silikozis hastalıklara neden oldu. Buna ilaveten kısırlık oranını %30 artırdı, zihinsel engelli çocuk sayısını yükseltti, kansızlık gibi hastalıkların bölgede baş göstermesine neden oldu.
UNESCO'nun bölgede çevre raporuna göre bu bölge dünyada en yüksek bebek ölüm oranına sahiptir. Böylece bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral'dan acı tuzlu bir göle geriye kaldı. Mega ölçülerle boru hatları ile ihtiyaç olan suyun temelinde geleneksel yöntemler Amerika'da su toplama, depolama ve taşımanın karmaşık projelerin bir parçasıdır. 1930'lu yıllarda Kaliforniya, Arizona ve Utah eyaletleri ortaklaşa Colorado nehrinin suyunu taşımak için muazzam boru hattı projesini başlattılar. Bu konu Owens Gölü'nün koruması ve Owens Vadisi'nde insan yerleşimlerini yok etti. Bu mesele ise büyük çevre facialarına ve Colorado Delta bataklık bölgesinin yok olmasına da yol açtı. Bilge Trampson, Colorado projesi su intikalinde başarılı projelerden sayılır. Zira Amerika'nın neredeyse kurak eyaletlerinden biri olan Colorado su sorununu çözebildi. CBT projesi suyu Rocky dağlarından toplayarak bölgenin doğusuna intikal ettirmeyi başardı. Tarım mallarında kullanılmak üzere taşınan su projesi 1938-1957 yıllarında gerçekleşti ve 30 kentin ihtiyacı olan suyu karşılayabildi.
Mevcut olan tüm bu başarılı ve başarısız proje nedeniyle araştırmacılar boru hatları ile su transferi projelerinin araştırma yapılmadan ve geleceği dikkate alınmadan benzer projelerin gerçekleşmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Şikolumanov 2012 yılında su transferi hakkında araştırmasına dayanarak 2020 yılının sonuna kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 1250 milyon metreküp suyun taşınacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalar düzensiz oranda dağılan kalabalık ülkelerde talebin artması ile su taşınma projelerinin gelişeceği tahmin ediliyor. Fakat Kanada, Rusya, Mısır, Türkiye, Amerika ve İspanya gibi önceki su taşıma projelerin başarısız kalması nedeniyle hükümet ve halkın benzer projelere ilgisi azalmıştır. Fakat buna rağmen Asya ve Pasifik'lerde gelişmekte olan ülkelerde su taşıma projeleri artmaktadır. Hali hazırda su taşıma düşüncesinin gelişmesi su döngüsünde dengenin sağlanmasından çok başlangıç ve varış noktasında hissedilen bir dengesizlik oluşturur. Bu yüzden benzer projelerin gerçekleşmesinden önce gerekli incelemelerin muhakkak yapılması büyük önem taşıyor.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bir bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamamızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Yüce Allah, Ankebut suresinin 45. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Bu ayette Yüce Allah genel çizgileri belirlemek üzere İslam peygamberine şöyle emrediyor. Sana vahyedilen kitabı, yani Kur'an-ı Kerim'i oku. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de insan için bu dünyada ve ahireti için gerekli olan her şey beyan edilmiştir. O zaman onu oku ve talimini yaşamında uygula ki dünya ahiret saadetin güvence altına alınsın. Gerçekte talim amaçlı olan bu emrin ardından Yüce Allah ikinci emre, yani terbiye amacına geçiyor ve namaz kıl şeklinde buyuruyor.
Namazın en önemli tesirlerinden biri günahları silmesidir. Namaz, günahları silmenin ve ilahi mağfiret ve aftan yararlanma vesilesidir. Bir gün İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden sorar. Eğer evinizin yanı başında içinde duru ve temiz bir su akan bir nehir varsa ve siz de günde 5 kez onda yıkanıyorsanız, ancak bedeninizde kir ve pislik diye bir şey kalır mı? Sahabe hayır diye cevap verdi. Allah Resulü ise şöyle buyurdu. Namaz da işte bu akan nehir gibidir. İnsan ne zaman namaz kılarsa iki namaz arasında
alıkoymasıdır. Çünkü namaz insanın iman ruhunu güçlendirir ve gölünde takva fidanını eker ve geliştirir. İman ve takva ise günaha karşı en güçlü engellerdir ve bu da Ankebut suresinin 45. ayetinde anlatılan namazın günahtan ve münkirlerden uzak durma üzerindeki etkisidir. Üstelik namaz gafleti de engeller. Gerçekte hak yolunu izleyenlerin en büyük sorunu yaratılış gayesini unutmaları ve maddi ve geçici lezzetlerin içine batıp gitmeleridir. Ancak namaz her gün 5 vakit ve kısa aralıklarla kılındığı için sürekli insanın gaflete kapılmaması konusunda uyarıyor ve neden yaratıldığını hatırlatıyor. Bu ise büyük bir nimettir ki insan günde birkaç kez uyarılacak bir aracı bulunuyor.
Tahran Radyosu.
Namaz ayrıca bencillik ve kibiri de yok eder. Çünkü günde 5 vakit namaz kılan ve defalarca Yüce Allah huzurunda başını secdeye koyan ve kendini de onun azameti karşısında küçücük bir zerre gibi gören insan, kibir ve bencillik perdelerini aralar ve gerçekte içindeki her türlü kibir ve üstünlük taslama duygusunu da yok eder. İşte bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam İslami ibadetlerin felsefesi yer alan ünlü bir hadiste imandan sonra aynı hedefi beyan eden ilk ibadetin namaz olduğunu belirterek şöyle diyor. Yüce Allah imanı insanları şirkten arındırmak için vacip kıldı ve namazı da kibirden.
Namaz insanın manevi açıdan kemale ermesi ve ahlaki faziletlerini geliştirmesinin aracıdır. Çünkü insanın maddi sınırlı dünyadan ve tabiat aleminin 4 duvar arasında göklerin melekutuna götürüyor ve meleklerle aynı seviyeye getiriyor. Ve insan hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın Rabbinin karşısında duruyor ve onunla konuşuyor. Bu amelin her gün tekrarlanması, üstelik Allah'ın azamet, rahmaniyetine vurgu yapılması ve ondan yardım talep edilmesi, İnsanın ahlaki faziletlerinin gelişmesi üzerinde önemli etkisi söz konusudur. İmam Ali Aleyhisselam bir hadiste namaz muttaki insanların Allah katına yakınlaşma aracı olduğunu beyan etmiştir.
Namaz insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandırır. Çünkü namaz insanda ihlas ruhunu canlandırır. Namaz, has niyet, pak sözler ve ihlaslı amellerden oluşan bir ibadettir. Bu ibadetin günde 5 vakit tekrarlanması insanda diğer iyi amelleri yerine getirme ruhunu canlandırır ve ihlas ruhunu güçlendirir. İmam Rıza Aleyhisselam namaz felsefesinin sorulduğu bir mektuba verdiği cevapta şöyle buyurmuştur. Namazın teşri sebebi Yüce Allah'ın Rabbaniyetini ikrar etmek ve şirk ve putperestlikle mücadele ve Allah huzurunda huşu içinde kıyam etme ve geçmişteki günahları itiraf etme ve af talebinde bulunmadan ve ayrıca her gün Allah'a saygı göstermek için her gün alnını yere de koymaktan ibarettir. Yine amaç insanı sürekli uyarmaktır ki gaflet tozu kalbine oturmasın, kibire kapılması huşu içinde olsun, dini ve dünyasının muhibetlerinin artmasını talep etsin. Bundan başka namaz sayesinde gerçekleşen gece gündüz Allah'ı zikretmek insanın kendi Mevlasını, onu yaratanı unutmamasına vesile olur. Ayrıca asi ruhun ona galip olmasını engeller. Allah'a yönelik bu bilgi ve onun huzurunda kıyam etmek insanı günah işlemekten alıkoyar ve türlü fesatları engeller.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ila 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ila 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.